Ayrım 15.
Ancak bu aşiret savaşçılarının aralarından bazıları timarlı sipahi veya malikane sahibi olmuş, kendi beylerine sultanlardan daha çok bağlı oluşlarından kaynaklanan disiplinsizlikleri yüzünden Osmanlılar daha bir beylik olmaktan çıkıp bir devlet haline dönüşürlerken düzenli bir ordu kurma zorunluluğunu duymuşlar ve 3. Padişah 1. Murat döneminde Hristiyan çocuklarından devşirme, yeni bir ordu, Yeniçeri Ocağı'nı kurmuşlardır. Artık bu timarlar yeni dirliklerde savaşçıların rütbelerine göre dağıtılmaktadır. Örneğin yıllık geliri 20 bin akçenin altında olan timarlar sipahilere verilirken sekbanbaşı ve yaya beylerine dirlik olarak yıllık geliri 50 bin ile 100 bin akçe arasında olan zeametler verilmektedir. Yeniçeri ağasının dirliği ise yıllık geliri 500 bin akçe olan bir hastır. Yani dirlikler yıllık gelirlerine göre gruplandırılarak adlandırılmakta ve dağıtılmaktadır. Örneğin yıllık gelirleri 100 bin akçenin üstünde olan dirliklere has denilmekte ve hanedandan kişilere, sadrazamlara, vezirlere, beyber beylere, sancak beylerine ve Yeniçeri ağalarına verilmektedir. Yıllık geliri 100 bin akçe ile 20 bin akçe arasında olan dirliklere zeamet denilmektedir. Yıllık gelirleri 20 bin akçenin altındaki dirliklerin adı da timardır. Bu dirlikleri kendilerinden resmi yazışmalarda sahibi arz veya sahibi mülk diye söz edilen dirlik sahipleri de ekip biçmemektedirler kesinlikle. Yani bu dirlikler o kişilere bağışlanmış birer mülk, gayrimenkul olmadıkları gibi birer çiftlik türü de değillerdir. Çünkü gene bu sistem gereği timar, zeamet veya has bu dirliklerin hepsini de üzerinde yaşayan insanlar, reayalar sürmekte, ekip biçmektedirler. Zaten bu dirlik sahipleri de dirliklerinin bulunduğu yerlerde oturmamaktadırlar genellikle. Dirliklerinin bulunduğu yerlerde oturanlar sadece tımarlı sipahilerdir. Ötekiler dirliklerini ümena denilen güvenilir kişiler aracılığıyla yönetmektedirler. Dirlik sahipleri de bu topraklardan elde edecekleri gelire, yani toplayacakları aşar ve diğer vergilere karşılık hem bu yerlerin yönetiminden, imar ve ihyasından sorumlu olacaklar, hem de savaş halinde yanlarında Anadolu'da her 3000, Rumeli'de de her 5000 akçelik gelir için bir silahlı süvari askeri getireceklerdir Osmanlı ordusuna. Ancak ilginçtir, toprağın kullanımı konusunda Osmanlıların imparatorluğun bütün eyaletlerinde aynı sistemi uyguladığını söyleyebilmek de olanaksızdır. Çünkü gene aynı kaynaklardan öğrendiğimize göre, örneğin Mısır, Bağdat, Yemen, Basra, Lahsa, Cezayir, Trablusgarp, Tunus ve bunun gibi yerlerde salyane denilen bir başka sistemin uygulandığından söz edilmektedir. Bu sisteme göre söz konusu yerlerde maktuat denilen bir götürü vergi karşılığında o bölgelerin gelirleri beyler beylerine, sancak beylerine ve bunun gibi askeri yöneticilerine bırakılmaktadır. Timar sistemi de Salt, Anadolu ve Rumeli'de uygulanmıştır sanırız. Hatta öyle ki Anadolu'nun tamamında bile uygulanmamıştır galiba. Çünkü Profesör Ömer Lütfi Barkan, Doğu Anadolu illerinin birçoğunda timar yerine uygulanmış, iki baştan tasarruf tabir edilen, dikkate şayan bir başka sistemden söz etmektedir. Ve verilen bilgilere göre gerçekten de ilginçtir. Osmanlı sınırları içindeki mülkiyet ilişkilerinde ilk kez bu sistemde toprağın kendisiyle de ilgili bir mülkiyet hakkı kavramına rastlanılmaktadır. Profesör Barkan, bu sisteme göre imparatorluğun diğer kısımlarında görülenlerden farklı olarak mülk olan şey, topraktan ve toprak üzerinde yaşayan köylüden alınan her türlü vergiler olmayıp sadece kuru bir mülkiyet hakkıdır. Bu nedenle mülk sahipleri kendilerine ait bu toprakları işleyen köylüden yalnız bir toprak kirası istemek hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır. Malikane hissesi tabir edilen bu toprak kirası ise genellikle topraktan elde edilen ürünün 5'te, 7'de veya 10'da biri olarak kabul edilmiştir. Toprağın üzerinde yaşayan köylülerin devlete ödemek zorunda olduğu ürünün onda birinden yarısına kadar çıkabilen toprak haracıyla birlikte çift, tapu, bennak, bir çeşit kazanç vergisi, caba, ekip biçtiği toprağı olmayanların ödediği bir vergi, gerdek harcı, raiyelerin evlenirken ödedikleri bir vergi, anam, hayvanlar için alınan vergi ve bunun gibi vergi, harç ve resimleri de divanı hissesi namı altında devlet adına sipahiler toplamaktadır. Yani her köyün bir malikanesine, diğeri divanisine tasarruf eden iki sahibi vardır ve köylü yetiştirdiği üründen bir veya iki onda bir malikane hissesini toprak sahibine verdiği gibi ayrıca ürünün bir onda birini veya beşte birini de divanı hissesi olarak sipahiye vermektedir diye yazmaktadır. Doğrusu mülkiyet ilişkileri içinde taşınmaz mülkiyet hakkı kavramının da bulunduğu bir sistemde bizce mutlaka Osmanlılara daha önceki düzenlerden kalma bir özel durum olsa gerektir. Görüldüğü gibi imparatorluk sınırları içinde gerek birbirinden çok farklı mülkiyet ilişkilerinin bulunduğu, gerekse bu konuda devletin değişik bölgelerde değişik politikalar uyguladığı galiba kuşkusuzdur. Ayrıca o yıllardaki ulaşım ve iletişim olanakları da göz önünde tutulacak olursa, üç ana karaya yayılmış bir imparatorlukta çok farklı etnik kökenlerden gelmiş ve değişik toplumsal aşamalar içinde bulunan toplumların varlığı kadar devletin değişik yörelerde değişik mülkiyet ilişkileri uygulamak zorunda kalmış olmasını da doğal karşılamak gerektir elbette. Ama bütün bunlara karşın gene de şunu hemen belirtmek isteriz ki Osmanlılardaki karakteristik mülkiyet ilişkisinin timar sistemi olduğunu yadsıyabilmek de doğrusu bizce olanaksızdır. Timar sistemi ve reaya. Osmanlıların devletin gerek kuruluşunda gerekse büyümesinde yararlı görülen savaşçılara ve yöneticilere dirlik, ücret veya maaş karşılığı olarak verdikleri bu timarların ekilip biçilmesi ise yukarıda da değindiğimiz gibi kesinlikle raiyeler aracılığıyla yapılmaktadır. Dirlik sahipleri geliri kendilerine maaş veya ücretlerinin karşılığı olarak bırakılmış bu toprakları ekip biçmeleri için üzerinde yaşayan insanlara bir anlamda kiralamaktadırlar. Ancak her aileye en çok bir çift öküzün sürebileceği büyüklükte toprak verilebilmektedir. Toprağı ekip biçen bu insanlardan da Osmanlı belgelerinde raiye, çoğulu reaya diye söz edilmektedir. Dirlik sahipleri ile reayalar arasındaki bu mülkiyet ilişkilerini de dirliklerinin bulunduğu yerde oturan timarlı sipahilerin kendileri yürütürlerken dirliklerinden uzakta yaşayan has veya zeamet sahiplerinin bu işlerini ümena denilen kahyalar veya mutemetler düzenlemektedirler. Bu raiyelere de sipahiler veya ümenalar tarafından ekip biçecekleri topraklarla ilgili bir tapu verilmektedir. Ancak kayıtlarda tapu adıyla geçen bu belgenin gerçekte toprağın mülkiyetiyle kesinlikle bir ilgisi yoktur. Sadece toprağı işleyecek olan raiyelerin, reayanın, dirlik sahibine ödeyeceği vergilerin miktarını ve nasıl ödeneceğini gösteren bir belgedir bu. Nitekim bu tapular için eski kanunnamelerde tapu lafzı, icareyi, müecceleyi, hasat sonunda alınacak olan kira bedelini ifade etmektedir diye yazmaktadır Mehmet Zeki Pakal'ın. Raiye veya raiye sözcüğü de Osmanlıca Türkçe sözlüklerde verilen bilgilere göre Arapçadır. Gene aynı kaynaklara göre ra'i, ra'iye sözcüğünün de iki anlamı vardır. Biri çobandır, diğeri ise bir ülkeyi yöneten kişidir. Ra'iye, ra'iyet de otlatılan hayvan sürüsü veya bir hükümdarın yönetiminde bulunan ve vergi veren halk anlamına gelmektedir. Yani bu Arapça sözcüğün tarımla, tarım yapmakla herhangi bir ilişkisi yoktur. Ayrıca bilindiği gibi tarım sözcüğünün Arapça karşılığı da ziraattir. Tarımla uğraşanlara da zari denilmektedir. Çoğulu da zürradır. Oysa Osmanlılarda hiç kuşku yok ki daha ilk günden itibaren timar sistemine göre toprağı işleyen, ekip biçen insanlara raiye, reaya denilmiştir. Kimi belgelerde bu kişilerin yaptıkları işlerle ilgili olarak raiyetlik sözcüğüne de rastlanılmaktadır. Nitekim Hüseyin Avni Şan'da da reaya ve raiyetlik sözlüklerindeki anlamlarının dışında olmak üzere bir başkası tarafından tarım işlerinde çalıştırılan kimseler için kullanılan sosyal terimler haline gelmiştir. Toprak işlerine ait hükümlerde, fermanlarda, kadı ilamlarında, fetvalarda ve bunlara benzer tarihi belgelerde reayanın toprağa bağlandırılmış tarım ehli olduğu açık bir surette anlaşılmaktadır diye yazmaktadır. Gene aynı kaynaktan öğrendiğimize göre Akhisarlı Hasan Kafi'de Usul-i Hikem fi Nizamül Alem adlı kitabında bunların ehli ziraat olduğunu, yani toprağı işleyen, ekip diken, ürün yetiştiren bu insanların o zaman da reaya diye maruf olduğunu yazmıştır. Ahmet Vefik Paşa da Lehçe-i Osmani adlı sözlüğünde reayayı at ve kılıç kullanmaya salih olmayan, yetkisi bulunmayan kimse diye tanımlamıştır. İlginçtir, kendilerine galiba bir çift öküzün sürebileceği büyüklükte toprak verilmiş olduğundan, daha doğrusu ancak o kadar toprağa sürebilecek bir çift öküzleri bulunduğu için bu kişilerden bazı belgelerde de çiftçi diye söz edilmektedir. Timar sahibinden izin alarak kendileri ve bir çift öküzleri için ekip biçtikleri topraklar üzerine yaptıkları bir iki göz evlere de çiftlik denilmektedir. Görüldüğü gibi tarımla ilgili kavramların Türkçe karşılıkları olarak bugün de kullandığımız çiftçi, çiftlik, çiftçilik, çift sürmek, çift bozmak, çift zamanı, çift çubuk ve bunun gibi sözcük ve deyimler reayanın sahip olduğu bu bir çift öküzden kaynaklanmaktadır. Yani iki tek anlamındaki Farsça çift kökünden türetilmişlerdir. Oysa bir kez daha yineleyelim ki bu insanların üzerinde yaşadıkları, ekip biçtikleri bu toprakların mülkiyetiyle en küçük bir ilişkileri yoktur. Nitekim bu insanları daimi ve ırsi kiracılar diye niteleyen Profesör Ömer Lütfi Barkan da miri topraklar üzerinde bir kiracı şeklinde yerleştirilen bu raiyeler için tarlasını satmak, hibe, vakf veya vasiyet etmek, toprağın diğer mülkler gibi bütün mirasçılarına intikal ettiğini görmek, tarlasını istediği şekilde kullanmak, istediğini yetiştirmek, toprağa işlemek veya işlememek hürriyetine sahip olmak gibi haklar söz konusu değildi. Reaya genellikle bir çift öküzle işlenebilecek ve bir çiftçi ailesinin geçinmesine müsait olacak büyüklükte olan ve çift tabir edilen işletme bütünlerinden birini, bütünleri parçalamak yasaktır. Devlet adına bu arazinin kiraya verilmesine ve idaresine memur olan sipahi veya emine, tapu resmi namı altında tanılan bir peşin kira, icare-i müeccele vererek kiralamış ve mukavele şartlarına riayet etmeyecek olursa, kiraladığı toprağın elinden alınmasıyla beraber bu tapu bedelinin de yanmasına razı olmuştur. Bu dolaylı kira sözleşmesi gereğince de çiftçi kendi araçlarıyla toprağı işleyerek elde edilecek üründen örf ve adetlere ve toprağın verim derecesine göre onda birden yarıya kadar varan bir kısmını ve ayrıca çift akçesi namı altında makdu bir parayı kira olarak her sene devlete vermeyi taahhüt eder. 3 sene boş bırakılan toprak kiracının elinden alınarak başka birine kiralanır. Toprak diğer mirasçılara intikal etmezse de babadan oğula bir mülk gibi geçer diye yazmaktadır. Burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemleriyle ilgili günümüze ulaşabilmiş resmi belgelerin el yazması oluşu da doğrusu bir takım sorunlar yaratmamış değildir. Örneğin bu bir çift öküzün sürebileceği büyüklükteki topraklar için reayanın ödeyeceği bedelin yukarıdaki alıntılarda da görüldüğü gibi Profesör Barkan tarafından peşin kira, Mehmet Zeki Pakal'ın tarafından da daha sonra belirli zamanlarda ödenecek kira şeklinde yorumlanmış olması hiç kuşku yok ki tapu denilen belgelerdeki el yazısı Arapça bir sözcüğün muaccele ve müeccele şeklinde farklı okunmasından kaynaklansa gerektir bizce. Toprak köleliği ve reaya. Gerçekten bazı tarihçilerimizin bugün reayayı toprak kölesi sayma yanılgısı da bu belgelerdeki el yazılarının çok farklı biçimlerde okunabilir oluşundan mı kaynaklanmıştır, kim bilir. Çünkü ilginçtir, Profesör Ömer Lütfi Barkan da 4-11 Eylül 1955 günleri arasında Roma'da toplanan seminere sunduğu tebliğinde hemen hemen aynı şeylere değinmektedir. Örneğin, reayanın da bir anlamda toprak kölesi olduğu görüşünü imparatorluğun vergi sistemi içinde yer alan boyunduruk ve gerdek resimleriyle çift bozan veya leventlik tazminatlarını delil diye göstererek savunanları, kafi derecede zengin vesika kaynaklarından faydalanma imkanı bulamamış olmak ve bir takım peşin hükümlere dayanmakla suçlamaktadır. Bu izah tarzında Osmanlı hakimiyetini Balkan milletleri için mutlaka koyu bir esaret devri gibi göstermek isteyen garip bir milliyetçilik gayretinin veya Marksist bir tarih görüşünün tesirlerini bulmak da mümkündür. Böyle bir neticeye varmak için birer delil gibi kullanılmakta olan bazı vergi isimlerinin tefsir şekli de bu sahadaki tarihi tetkiklerin kifayetsizliğinin sebep olduğu bir anlaşmazlık telakki edilebilir diye eklemektedir hemen ardından da. Ne var ki Profesör Barkan'ın adlarının yorumlarının bile kanıt olarak kullanıldığını savladığı Osmanlı İmparatorluğundaki bu vergi, resim, harç ve tazminatların tam bir listesini çıkarabilmek de galiba olanaksızdır hala. Örneğin Muammer Sencer, Toprak Ağalığının Kökeni adlı çalışmasında tam 50 adet vergi, resim, harç ve tazminat adı saymaktadır. Kuşkusuz yalnızca reayadan alınmamaktadır bu vergi, resim ve tazminatlar. Örneğin yaylak vergisi, kışlak vergisi, anam vergisi, otlak resmi, ahıl resmi, koyun resmi, koyun dışındaki hayvanlar için alacık resmi, duhaniye, duman resmi, hayvanların ekili alanlara girmesi halinde deşt hani tazminatı ve bunun gibi salt göçebelerden, yörüklerden alınan vergi, resim, harç ve tazminatlar da vardır. Ancak timar sisteminin de bir anlamda feodal bir ilişki olduğunu öne sürenlerin ısrarla kanıt olarak gösterdikleri resim ve tazminatlar, Profesör Barkan'ın da işaret ettiği gibi boyunduruk ve gerdek resimleriyle çift bozan ve leventlik tazminatlarıdır. Gene Profesör Ömer Lütfi Barkan'ın yukarıda adını andığımız Tanzimat adlı ortak kitapta çıkan yazısındaki açıklamalarından bilindiği gibi reaya dinlendirmek, nadasa bırakmak ve saire gibi işin icap ettirdiği tarzlar ve makbul özürler olmaksızın toprağın işlenmesini uzun müddet terk edememektedir. Ve üst üste 3 yıl boş bırakılan toprak, timar sahibi tarafından alınarak bir başkasına verilmektedir. İlginçtir, reaya defterde üzerine kayıtlı toprağı istediği kadar uzun süre boş bırakamadığı gibi, istediği zamanda tarımla uğraşmaktan vazgeçip başka bir yere gidememekte ve başka bir işle de uğraşamamaktadır. Çünkü çiftini bozup toprağı terk ederek başka yere giden reayayı, timar sahibinin zorla tarlasının başına geri getirtme hakkı vardır. Veya reaya timar sahibine çift bozma resmi adı altında bir tazminat ödemek zorundadır. Bu insanların topraktan kopmalarını engelleyebilmek için salt çift bozma tazminatı alınmakla da kalınmamıştır galiba. Örneğin çiftçilikten vazgeçip denizcilikle uğraşmaya niyetleyen reayadan çift bozma resminden başka levendiye veya leventlik resmi adı altında bir tazminat daha alınmaktadır. Profesör Barkan'ın deyimiyle feodal bir düzenin karakteristik işaret veya kalıntılarından biri olarak yorumlanabilecek bir diğer vergi de timardan bir kadınla evleneceklerin timar sahibine ödemek zorunda oldukları arüs, gelin veya gerdek resmidir. Görüldüğü gibi reayayı toprağa bağlamaya yönelik bu vergi veya resimlerin Avrupa'daki feodal düzenin toprak köleliğini andırır, yanlarının bulunmadığını söyleyebilmek de doğrusu gerçekten zordur. Bu nedenle de timar sisteminin bir anlamda feodal bir düzen olduğu sanısına daha kolay mı düşünmüştür, kim bilir. Oysa Profesör Barkan bu savlara şiddetle karşı çıkmaktadır. Bir yandan timar sahibi ile reaya arasındaki ilişkinin feodal düzende olduğu gibi şahsi ve hususi bir tabiat ilişkisi olmadığını vurgularken, asıl Osmanlıların reayayı toprağa bağlamak için bunca sert önlemler almasına da reayanın büyük oranda göçebe oluşuyla açıklamaktadır öte yandan. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki göçebeler devletin kendilerine göstereceği yerlerde vazife almaya, toprak üzerinde yerleşmeye ve toprağı terk etmemeye mecburdurlar. Sürgünler sırasında kaçanlar her kimin timarında yakalanacak olursa hemen iade edilmesi gerekmektedir. Hükümetin emirlerine karşı isyan ve taşkınlık girişiminde bulunup kaçanların hemen idamı dahi caizdir diye belirttikten sonra bilhassa bir kısım göçebe unsurların yabancı topraklar üzerinde kendilerine yabancı hayat tarzlarını alıştırmaları devlet için bir sürü müşkülatı doğurmuştur diye yazmaktadır. Ülkü Mecmuası'nın 1937 Mart sayısında çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nda çiftçi sınıfların hukuki statüsü adlı yazısında.